Sayfa 354. Hoffman, silahınızı indirin dedi. Aptallık etmeyin. Ziyaretçi, o çekmecenin gözünü kapayın dedi. Sizi dikkatle gözlüyorum. Bir tek yanlış hareketinizi görürsem sizi öldürmekten çekinmem. Hoffman, o zaman dosyalarıma hiçbir zaman ulaşamazsınız dedi zafer sevinciyle. Bilgisayarım bir biyometrik doğrulama aygıtıyla, bir parmak izi tarayıcısıyla donanmıştır. Onun için beni öldürmeniz aptallık olur bence. Ziyaretçi, o kadar ileri gitmeme şimdilik gerek yok dedi istifini bozmadan. Ben ama babamla ilgili gerçeği biliyorsunuz değil mi diye sordu. Bana kalırsa soykırımdan kurtulan bu kadar çarpıcı bir şahsiyet ve kusura bakmayın çabalarınıza yönelik potansiyel bir hayırsever hakkında bir dosya derlemişsinizdir. Onun yalanlarının ardındaki gerçeği siz herkesten daha iyi görebilecek durumdaydınız. Bütün toplama kampı kurbanlarının sizdeki dökümü herkesinkinden daha kapsamlıdır. Onun için soruyorum size, babamla ilgili gerçeği biliyor muydunuz? Sonnenfeld sert bir karşılıkta bulundu. Siz biliyor muydunuz? Gerçeği siyah ve beyaz olarak gördüm. Siyah ve beyaz olarak gördünüz ama gerçeği görmediniz. Bir amatörün yanılgısı. Bağışlayın Bay Hartman ama hayatta hiçbir şey siyah ve beyaz değildir. Belirsizliklerini çok iyi bildiğim bir durumla karşı karşıyasınız. Babanızın öyküsü, size birazını anlatabilirim, hazin bir öyküdür. Bununla birlikte ahlaksal bir alacakaranlık diyarına girmeye hazırlıklı olmalısınız. Bir gölge ve etik belirsizlik diyarına. Önce şu gerçekle işe başlayalım. Naziler parası olan bir Yahudi ile iş yapmaya hazırdılar. Bu savaşın insanların ender olarak ağızlarına aldıkları çirkin sırlarından biridir. Zenginler çoğu zaman güvenle ülkeden çıkma hakkını satın alabiliyorlardı. Naziler altını, ziynetleri, hisse senetlerini alıyorlardı. Düpedüz baskı ve zorbalıktı bu. Hatta bir fiyat listeleri bile vardı. 300 bin İsviçre frangına karşılık bir hayat. Rothschild'lardan biri özgürlüğü karşılığında çelik fırınlarını Hermann Göring'in emrine vermişti. Ama bunu hiçbir yerde okuyamazsınız. Hiç kimse bunun sözünü etmez. Çok zengin bir Macar Yahudisi ailesi vardır, Weisler. Dünyanın 23 ülkesinde ticarethaneleri vardı. Bütün servetlerini SS'e verdiler. Karşılığında da kendilerine İsviçre'ye kadar eşlik edildi. Ben şaşırmıştı. İyi ama bir Obersturmführer? Yahudi bir Obersturmführer mi? Olabilir mi bu? Bir dakika sabredin. Sonnenfeld kısa bir duraklamadan sonra devam etti. Eichmann ve Himmler hesabına bu tür anlaşmalar yapmakla görevli olan Kurt Becher adında bir SS albayını size anlatabilirim. Becher, Dr. Rudolf Kastner adında bir Macarla bir anlaşma yapmıştı. Adam başına $1000 karşılığında 1700 Yahudi, bir tren dolusu insan. Budapeşte Yahudileri o trene binebilmek için birbirlerine girmişlerdi. Aileniz savaştan önce de parası olduğunu biliyordunuz değil mi? Max Hartman olduğunuz takdirde iş basitti. Obergruppenführer Becker bir gün sizi görmeye gelir. Bir anlaşma yaparsınız. Hepiniz ölecek olduktan sonra servetiniz ne işe yarardı? Böylece bir fidye ödeyerek ailenizi Almanya'dan çıkarırsınız. Kız kardeşlerinizle birlikte kurtulursunuz. Bu ahlaksal sorunun akıl karıştıracak bir yanı yoktu. Hayatta kalmak için elinizden geleni yaptınız. Ben babasını hiçbir zaman korku içindeki çaresiz bir genç adam olarak düşünmemişti. Sersemledi. Sarah halası, o doğmadan ölmüştü ama lisede okuduğu sırada ölen Lee halasını anımsıyordu. Philadelphia'da kütüphaneci olarak yaşayan, ufak tefek, sakin ve yumuşak huylu bir kadıncağızdı. Ağabeyine gerçek bir sevgisi vardı, aynı zamanda da onun karakter gücüne büyük saygı duyuyor, her konuda ona danışıyordu. Eğer tutulacak sırlar varsa onları tutacaktı. Ama babası içinde başka daha ne saklıyordu? Ben sordu, dedikleriniz eğer doğruysa bize niçin hiçbir zaman bir şey söylemedi? Sizin bunları duymanızı ister miydi sanıyorsunuz? Sonnenfeld'in sesinde küçümseme seziliyordu. Anlar mıydınız acaba? Milyonlar yanıp kül olurken Max Hartman sırf paralı olacak kadar şanslı olduğu için Amerika'ya gelmişti. Onun durumundaki insanlar hiçbir zaman kimseye bir şey söylemezlerdi dostum. Kendileri de unutmak için çoğu zaman ellerinden geleni yaparlardı. Bilmek benim işim olduğu için bunları ben biliyorum ama hiç açıklanmamaları daha hayırlıdır. Ben verecek cevap bulamadığı için sustu. Churchill ve Roosevelt bile, biliyor musunuz, Himmler onlara da bir teklifte bulunmuştu. 1944 Mayıs'ında. Müttefikler onlara her 100 Yahudi'ye karşılık bir kamyon verdiği takdirde bütün Yahudileri müttefiklere satmaya hazırdılar. Naziler bütün gazetolarını sökecekler, Yahudileri katletmeye hemen son vereceklerdi. Bütün bunları Ruslara karşı kullanacakları kamyonlar uğruna yapacaklardı. Yahudiler satılıktı ama alıcı yoktu. Roosevelt ve Churchill hayır dediler, şeytana ruhlarını satamazlardı. Hayır demek onlar için kolaydı değil mi? 1 milyon Avrupa Yahudisini kurtarabilirlerdi ama hayır. Görüyorsunuz ya, ahlaktan söz etmek istiyorsunuz ama bu iş o kadar basit değil, öyle değil mi? Sonnenfeld küskündü. Şimdi susuzluktan söz etmek kolay ama sonuç şu ki, şimdi buradasınız. Hayatını kurtarmak için babanızın çirkin bir anlaşma yapması sayesinde varsınız. Babasının Bedford'daki ihtiyar ve çelimsiz hali, sonra da eski fotoğraftaki dinç ve yakışıklı hali Ben'in hayalinde canlandı. O noktaya gelmek için neler çektiğini genç adam düşünemiyordu bile. Kendisi olsa bütün bunları gizlemek zorunluluğunu duyar mıydı? Babası daha neler gizlemişti acaba? Ben ama o belgedeki SS kimliği yine de açıklanmış değil dedi. Babanız hakkında ne kadar şey biliyorsunuz? Ben yerinde bir soru diye düşündü. Görünüşe bakılırsa giderek daha az şey biliyorum. Bir gladyatörün özgüveniyle bir genel kurul toplantısını yöneten güçlü ve ürkütücü bir Max Hartman. 6 yaşındaki beni havaya fırlatışı. Kahvaltıda mesafeli bir tavırla The Financial Times'ı okuyuşu. Sevgisini, saygısını kazanmaya ne kadar çabalamıştım. Ender olarak beni onayladığı zamanlarda içimde ne büyük bir sıcaklık hissetmiştim. Bu adam oldu bitti ne büyük bir muamma olmuştu. Sonnenfeld sakin bir tavırla size şu kadarını söyleyebilirim dedi. Babanız daha genç bir adamken Almanya'nın finans çevrelerinde bir efsane olmuştu. Bir dahi olduğu söyleniyordu ama bir Yahudiydi. Savaşın başlarında Yahudiler ölüm kamplarına yollandıkları sırada ona Reich Bank'ta çalışma fırsatı verildi. Nazilerin müttefiklerin ablukasını kurmalarına imkan verecek karmaşık finansal düzenlemeler yapacaktı. SS ünvanı ona kamuflaj olarak verilmişti. Ben monoton bir sesle, demek bir anlamda Nazi rejiminin finanse edilmesine yardımcı oldu dedi. Bu onun için bir sürpriz olmamıştı ama doğrulandığını kulaklarınla duymak midesinde bir şeyler olmasına yol açmıştı. Sonnenfeld ne yazık ki evet diye doğruladı ama nedenleri olduğuna eminim. Baskı altındaydı, başka seçeneği yoktu. Bu Sigma projesine katılması kaçınılmazdı. İhtiyar adam bakışını benden ayırmamıştı. Bence gri tonlarını görmede pek usta değilsiniz. Bir Nazi avcısına göre garip bir konuşma. Sonnenfeld, gazeteci ağzıyla ifade edelim dedi. Ben adalet için savaşıyorum. Adalet için yapılan savaşta ise affedilir olanla şerefsizliği, sıradan olanla çok büyük suçu ayırt edebilmeniz lazımdır. Sakın yanılgıya düşmeyin, eziyetler hiç kimsenin en iyi tarafını meydana çıkarmaz. O da sanki fırıl fırıl dönüyordu. Ben kollarını bedenine doladı ve derin soluklar alarak sakinleşmeyi ve düşüncelerinin berraklaşmasını bekledi. Çalışma odasındaki sevgili koltuğunda karanlıkta otururken Mozart'ın Don Giovanni'sini dinleyen babası birden hayalinde canlandı. Akşamları çok kez yemeklerden sonra Max ışıkları söndürür, tek başına oturup stereoda Don Giovanni'yi dinlerdi. Adam ne büyük bir yalnızlık çekmiş, çirkin geçmişinin meydana çıkmasından ne kadar korkmuş olmalıydı. İçinde duyduğu sevgi beni şaşırttı. İhtiyar beni birini sevebileceği kadar çok seviyordu. Ona karşı nasıl tiksinti duyabilirim? Ben, Lenz'in babasından nefret etmesinin gerçek nedeninin Nazizm'e duyduğu tiksintiden çok babasının onları terk etmiş olması olduğunu hissetti. Başının dönmesini ancak konunun değiştirilmesiyle yeneceğini anlayan ben, bana Strasser'i anlatın dedi. Sonnenfeld gözlerini kapadı. Strasser, Hitler'in bilimsel danışmanlarından biriydi. O bir insan değildi ama dahi bir bilim adamıydı. I.G. Farben'in Nazilerin kontrolündeki ünlü endüstri firmasının yönetilmesine katkıda bulunuyordu. Orada küçük topaklar biçimindeki yeni bir gazın, Zyklon B'nin icat edilmesine yardım etmişti. O topakları sarstınız mı gaza dönüşüyorlardı. Bir hokkabazlık numarasından farksızdı bu. Onu önce Auschwitz'in duşlarında denediler. Akıllara durgunluk verici bir icattı. Gazodalarında zehirli gaz havada yükseliyor, seviyesi yükseldikçe kurbanlardan daha uzun boylu olanlar nefes alabilmek için ötekilerin üstüne çıkıyorlardı ama 4 dakika içinde hepsi ölüyorlardı. Sonnenfeld durarak gözlerini belirsiz bir noktaya dikti. Ben uzayan sessizliğin içinde mekanik bir saatin tiktaklarını duyabiliyordu. Sonnenfeld sonunda devam etti. Çok etkili. Bunun için Dr. Strasser'e teşekkür borçluyuz. Hem 50'li yıllarda CIA'nizin başkanı olan Alan Dulles'in, IG-4B'nin Amerikalı avukatı ve en sadık savunucusu olduğunu biliyor muydunuz? Evet, bu doğru. Ben bir yerlerden bunu duymuştum ama ona hala şaşırtmaktan geri kalmıyordu. Öyleyse Strasser'le Lens bir anlamda ortakmışlar dedi. Evet, Nazilerin en parlak ve de en korkunç bilim adamlarından ikisiydiler. Lens çocukların ikizlerin üzerindeki deneyleriyle ünlüydü. Zamanının çok ilerisinde parlak bir bilim adamıydı. Lens özellikle çocukların metabolizmasıyla ilgileniyordu. Bazılarını sırf gelişimlerinin nasıl yavaşladığını sonra da durduğunu görmek için ölesiye aç bırakıyordu. Bazılarını da gelişimlerinin nasıl etkilendiğini görmek için donduruyordu. Progeria'ya erken ihtiyarlamanın korkunç bir şekline tutulmuş bütün çocukların gözlem için kendisine gönderilmesini sağlıyordu. İhtiyar adam kederli bir yüzle anlatısını sürdürdü. Çok sevimli bir adamdı bu Dr. Lens. Başkomutanlığa da çok yakındı tabii. Bilim adamı olarak ona değme politikacılardan daha çok güven duyuluyordu. Yalnızca amacı uğruna çalıştığı düşünülüyordu. Dr. Strasser'imiz de öyle. Lens savaştan sonra birçokları gibi Buenos Aires'e gitti. Siz gittiniz mi oraya? Çok güzel bir şehirdir gerçekten. Güney Amerika'nın Paris'i. Nazilerin çoğunun orada yaşamak istemelerine şaşmamalı. Sonra Lens orada öldü. Ya Strasser? Lens'in dul karısı belki Strasser'in nerede olduğunu biliyordur ama ona sormayı aklınızdan bile geçirmeyin, asla söylemeyecektir. Lens'in dul karısı mı? Ben oturduğu yerde doğrulmuştu. Lens annesinin oraya göç ettiğinden söz etmişti. Jürgen Lens'le konuştunuz mu? Evet, herhalde siz de onu tanıyorsunuzdur. Ah, bu Jürgen Lens karmaşık bir olay. Size şunu itiraf edeyim. Önceleri o adamdan para kabul etmekte çok zorlandım ama para katkıları olmasa tabii ki kapılarımızı kapamak zorunda kalırdık. Bu ülkede Nazileri daima korumuşlardır. Bugün hala koruyorlar ve bize hiçbir bağışta bulunmuyorlar. Tek bir kuruş bile. Burada 20 yıl aşkın bir süredir hiçbir Nazi aleyhinde yasal işlemde bulunulmamıştır. Burada yıllar yılı bir numaralı halk düşmanıydım. Sokakta üstüme tükürürlerdi. Bu Lens'in verdiği de kefaret bedeline o kadar benziyordu ki. Ama sonra adamla tanışınca fikrimi değiştirdim. Hayatını iyilik yapmaya adamışa benziyor. Örneğin Viyana'da Progeria Vakfı'nın biricik mali desteği. Belli ki babasının kötülüklerini telafi etmek istiyor. Babasının işlediği suçlardan dolayı onu suçlamamalıyız. Sonnenfeld'in sözleri bende de çağrışımlar yapmıştı. Babasının suçları. Lens'le benim aynı durumda olmamız ne kadar garip. Bilirsiniz, Peygamber Yeremya bize şöyle der. Babalar koruk yediği için çocukların dişleri kamaşmaz. Hezekiel de oğul babanın günahının yükünü taşımayacaktır der. Bu çok açık. Ben susuyordu. Sonunda Strasser'in hayatta olabileceğini söylüyordunuz dedi. Sonnenfeld ölmüş de olabilir diye hemen atıldı. Bu ihtiyar adamların ne olduklarını kim bilebilir? Ben bir türlü emin olamadım. Onunla ilgili bir dosyanız vardır. Bana öyle şeylerden söz etmeyin. O yaratığı bulacağınızı, onun da bir cin gibi size bilmek istediklerini söyleyeceğini mi düşünüyorsunuz? Sonnenfeld kaçamak yoluna sapmıştı. İntikam peşinde olan genç fanatikler yıllardır peşimi bırakmıyorlar. Suçluluğu kanıtlanmış bir pisliğin kanıyla ortalığa biraz huzursuzluk saçmak istiyorlar. Herkes için kötü sonuçlanacak çocuksu bir intikam duygusu. Onlardan biri olmadığınıza beni inandırmıştınız ama Arjantin uzak bir ülkedir. O sefil ise büyük bir olasılıkla ölmüştür. Ben geldiği zaman kapıyı açan genç kadın o sırada tekrar göründü ve ihtiyarlar arasında fısıltılı sesle bir konuşma geçti. Sonnenfeld özür diler gibi yanıtlamam gereken önemli bir telefon geldi diyerek bir arka odaya çekildi. Ben etrafına baktı ve gri renkli dev dosya dolaplarına gözünü dikti. Konu Strasser'in bulunduğu yere gelince Sonnenfeld resmen kaçamak yoluna sapmıştı. Ondan bir şey mi gizliyordu? Bu takdirde niçin? Sonnenfeld'in tavrından telefon konuşmasının uzun süreceği sonucunu çıkarmıştı. Belki de dosyaların acele tarafından karıştırılmasına izin verecek kadar uzun sürerdi. Ben içgüdüsüne uyarak üstünde RS kayıtlı 5 çekmeceli muazzam bir dosya dolabına yürüdü. Çekmeceler kilitliydi. Ama anahtar dolabın üstündeydi. Güvenliğe fazla dikkat edildiği söylenemezdi. Alttaki çekmeceyi açtı. İçi sararmış klasörler ve buruşmuş kağıtlarla tıklım tıklım doluydu. Stevens, Stengvel, Streitfeld, Strasser. İsim solmuş kahverengi mürekkeple yazılmıştı. Onu çekti ama sonra aklına garip bir fikir geldi. KM dosyasına uzandı. Gerhard Lenz'le ilgili kalın bir dosya vardı ama onun ilgilendiği bu değildi. Onun bitişindeki ince dosyayı istiyordu. Lenz'in dul karısına ait olanı. Bu diğer dosyaların arasına sıkışmıştı. Ayak sesleri duydu. Sonnenfeld Ben'in tahmin ettiğinden daha çabuk dönüyordu. Genç adam dosyaya asıldı. İki yana doğru çekiştirerek yavaş yavaş öbürlerinin arasından kurtardı. Bir sandalyenin üstüne attığı trench coat'unu aldı. Sararmış dosyayı alelacele bunun altına soktu. Ve Sonnenfeld tam odaya girerken az önce oturduğu sandalyeye döndü. Sonnenfeld onun yanına gelerek ihtiyar adamların huzurunu bozmak tehlikelidir dedi. Belki dişsiz ve pörsümüş yaratıklar olduklarını düşünüyorsunuz. Gerçekten de öyledirler. Ama bugün bile arkalarında güçlü bir destek ağı var. Özellikle yandaşlarının bol olduğu Güney Amerika'da. Kameradan Berk gibi haydutlar, vahşi hayvanların zayıf düşmüş yaşlılarını korumaları gibi korunurlar. Gerektiği zaman öldürürler, hiç duraksamazlar. Buenos Aires'te mi? Orada her yerden fazla, hiçbir yerde oradaki kadar güçlü değildir. İhtiyar adam yorgun gözüküyordu, onun için hiçbir zaman oraya gidip ihtiyar Almanları sormamalısınız. Sonnenfeld düşecekmiş gibi sallanarak ayağa kalktı. Ben de kalkmıştı. Sonnenfeld bugün bile her zaman yanımda bir koruma bulundurmak zorundayım dedi. Belki fazla bir şey değil ama elimizdeki olanaklarla ancak bu kadarını sağlayabiliyoruz. Ben öyleyken geçmiş hakkındaki sorulardan hoşlanılmayan bir şehirde yaşamakta inat ediyorsunuz dedi. Sonnenfeld elini Ben'in omzuna dayadı. Ne yapalım, eğer sıtmayı inceleyeceğim derseniz bataklıkta yaşamanız gerekir, öyle değil mi? Ulusal Güvenlik Örgütü'nde işlemler müdür yardımcısı olan Julian Bennett aynı örgütün Fort Meade karargahında yöneticilere mahsus küçük yemek odasında Adalet Bakan Yardımcısı Joel Skolnick'in karşısında oturuyordu. Uzun boylu, zayıf ve dazlak kafalı Skolnick'in rütbesi daha yüksek olmakla beraber Bennett onunla otoriter bir tavırla konuşuyordu. Ulusal Güvenlik Örgütü, Bennett gibi kişileri örgüt dışında bürokratik gözetimden yalıtacak biçimde tasarlamıştı. Bu ayrıcalık ilgililere özgüven aşılamak sonucunu veriyor, Bennett de bu yanını gizlemiyordu. Fazla pişmiş bir kuzu pirzolası ve bir tutam buharda pişmiş ıspanak hemen hemen dokunulmamış olarak Skolnick'in önünde duruyordu. Adamın iştahı çoktan kaçmıştı. Bennett'in tavrı ince bir nezaket cilasının altında hafif zorba mesajı da telaş vericiydi. Bennett birkaç kez olduğu gibi ona durum sizin için iyi gözükmüyor dedi. Çok ayrık, çipil ve açık renkli gözleri, açık renkli kaşları yüzüne domuzumsu bir anlam veriyordu. Bunu anlıyorum dedi. Bennett burada çok sıkı bir güvenlik olduğunu varsayıyorduk dedi. Onun tabağı temizdi, bifteğini birkaç lokmada bitirmişti. Sırf vücuduna yakıt sağlamak için yiyen bir adam olduğu belliydi. Ekledi ve karşımıza çıkan durum hayli huzur bozucu. Skolnick bunu açıkça belirtmiştiniz zaten dedi. Sesinin saygılı hatta yılgın çıkmasından nefret ediyordu. Bennett gibi bir adamın karşısında korku göstermenin büyük bir yanlış olduğunu biliyordu. Denizin içinde bir köpek balığını çekecek kan gibi bir şey olduğunun farkındaydı. Sizinkilerin ulusal güvenliği ilgilendiren konulardaki gevşekliği hepimizi tehlikeye atıyor. Sizin personel davranış biçimine baktıkça gülmek mi, ağlamak mı gerektiğine karar veremiyorum. Arka kapı rüzgarda açıldıkça ön kapıyı sürgülemenin ne anlamı var?